Ayrım 8. Tokatlı Yetvart'ın Anıları. Andre Sern'in, sayfa 93. Hala 1934 yılındaydık. Sonunda Nivart benimle evlenmeyi kabul etti. Ayrıca bu denli kuşkucu davrandığı için de biraz mahcup olmuştu. 1935 yılının Aralık ayında Jangudon sokağında bulunan Ermeni Gregorian Kilisesi'nde evlendik. Evleninceye dek ona elimi bile sürmemiştim. Nivart da benim gibi bir savaş öksüzlüğüydü. Annesi 1910 yılında lohusa yatağında ölmüştü. Babası ise hem terzilik hem de hububat tüccarıymış. Ama 1915'te Zonguldak'ta katledilmiş. Kendisini, iki ablasını ve erkek kardeşini büyüten halasıymış. Onları önce Zonguldak'ta, daha sonra İstanbul'da annelik yapmış, daha sonra da hepsini toparlayıp Fransa'ya getirmiş. Hala hiç evlenmemişti. 15 yıl önce 97 yaşında öldü. 1926 yılında Nivart, İş ve İşçi Bulumu Kurumu'yla bir kontrat imzalamış. Fransa'ya çalışmak için gelen herkes bu yoldan geçmek zorundadır. Nivart ve ablaları da işte aynı yolla. Ardeş taraflarında ipek işinde çalışmak üzere anlaşma yapmışlar. İpek işi çok zahmetli ve güç bir iştir. Çok dikkat ister. İpeği kaynar suya batırmaktan Nivart'ın elleri çok yıpranmıştı. Daha sonra Lyon'a gitmiş, orada bir kuzeninin yanında terzilik yapmaya başlamış. Kuzeni ona yelek dikmeyi öğretmiş. Ben tanıdığımda ise Paris'te başka bir akrabasının yanında yaşıyordu. 1,5 yıl nişanlı kaldık. Bir gün bir çift altın çerçeveli fil dişi yüzük aldım. Birini ona vererek, işte şimdi nişanlı sayılabiliriz dedim. Bu arada amcam sinir krizleri geçiriyordu. Nivart'a gelince öyle boş lakırdılara kulak asacak biri değildi. Amcam onu kabul etmedi. Biz de bunu hiç sorun etmedik. Ben birkaç ay sonra nişanlımı, ablama, teyzeme ve enişteme tanıştırdım. Eniştem beni yerecek hiçbir şey bulamayınca saçların seyrelmiş, keseyim kuvvetlenir gibi bir şeyler söyleyip kafamı sıfır numara tıraş etti. Aklı sıra Nivart beni öyle görünce beğenmeyecek ve beni bırakacaktı. Daha sonra Nivart'tan öğrendiğime göre benden önce geri çevirdiği damat adayı Kelmiş. Bizi bekleyen başka bir zorluk vardı, o da nerede oturacağımızdı. Ben hala halam ve sanatoryumdan yeni çıkan kuzenim Garbis'te oturuyordum. Garbis atölyeyi elimden almaya çalıştı. Apartman dairesi ise zaten onun adına kayıtlıydı. Ayrıntıları geçiyorum. Yeniden yer bulmak, atölye kurmak pahalı şeylerdi. Garbis ortaklık payım olarak bana 1000 frank verdi ama sırf aramızda barış sağlamak umuduyla parayı kabul etmedim. Ayrıca daireyi ondan satın aldım ama halamı evden taşımaya razı edinceye kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. En sonunda özgürlüğüme ve sevdiğim kadına kavuşmuştum. Özel hayatımı başkalarının ilgilendirmeyeceğini biliyorum. 50 yıl süren mutlu evliliğimiz ne yazık ki eşimin çaresi bulunamayan bir kanser sonucu ölmesiyle büyük ve acı bir yara aldı. İlk kızımız 1941'de, ikincisi 1947 yılında dünyaya geldi. Karım hayatının sonuna kadar beni ve yavrularını bir dişi aslan gibi korudu ve savundu. Ben ancak evlenip baba olmaya hazırlandığım sıralarda normal bir insan gibi yaşamaya başlamıştım. Gelirim çok fazla değildi ama dürüsttüm ve bir kazancım vardı. O kadar zor ve acı dolu bir gençlik geçirmiştim ki yeni durumumdan son derece hoşnuttum. Hayatımın bundan sonrası sanırım kimsenin ilgisini çekmez. Ben de ileriki sayfalarda yaşadığım önemli ve dikkat çekici, ilginç, anlatmaya değer olaylardan söz edeceğim. 1937 yılında Paris elmasçılarının bulunduğu yere çok yakın bir apartman bulmuştum. Çok değerli bir Yahudi dostum aracı olmuştu. Apartman çok büyüktü. 8 odası vardı. Ben de bu sayede bir odayı elmas tıraşlamak için düzenledim. Ev sahibimle de aram iyiydi. Hatta kaporayı fazla bulup bir kısmını iade etti. Beni Yahudi sanıyordu. Acaba gerçeği bilse yine de öyle cömert davranır mıydı? Savaşla birlikte her şey kocaman bir soru işaretine dönecekti ama şimdilik işlerim yolundaydı. Artık ben de saygıdeğer bir elmas tıraşçısı ve ustasıydım. Atölyemi kurduktan kısa bir süre sonra bir mıhlayıcı, kuyumculukta değerli taşları gerekli yere oturtan usta, beni arayarak kendi adına ünlü Victor Rosenthal'i aramamı istedi. Rosenthal ve kardeşi aslında en büyük ve ünlü inci toptancılarından biriydiler ve servetlerini bu yolda kazanmışlardı. Telefon etme nedenim ise Mihraci Kaputhalla'nın bir siparişiyle ilgiliydi. Sıradan bir iş değildi. Çok kritik bir çalışma söz konusuydu. En az 2500 çubuk elmas tıraşlamak gerekiyordu. Daha önce sipariş Belçikalılara verilmişti ama onlar işi sabote etmişlerdi. Ünlü elmas ustası Dimitri ise işin zorluğunu fark edip geri çevirmişti. 3 ay mühlet tanırlarsa işi kabul edeceğimi söyledim. 3 ay boyunca 6 işçim ve ben canımızı dişimizde takıp çalıştık. Bana tanınan sürenin sonunda sipariş hazırdı. Kendimle ve işçilerimle gurur duyuyordum. İşi teslim edeceğim gün Rosenthal beni çağırdı. Mihraci ve onun için özel kılıç, sapı elmas kakmalı üreten fabrikatör de oradaydı. Victor Rosenthal herkesin önünde bana 80 bin franklık bir çek imzaladı. Alnımın teriyle hak etmiştim bunu. Mihraci bu olağanüstü işi bitirmek için kaç kişi çalıştırdım merak edince 15 dedim. İşte bu iş benim en büyükler arasında katılmamı ve elmas tıraşçısı olarak ünlenmemi sağladı. Ayrıca tabii dünyaca ünlü büyük elmas mağazalarının kapıları da önümde ardına kadar açılmıştı. Bunlar arasında Boucheron, Maubusson, Van Cleef gibi en önemlileri de vardı. Tokatlı sefil savaş öksüzü işte böyle bir yol kat etmişti. 1935 yılında Fransa Hitler tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Yasal kağıtları hala tamamlanmamış bir yabancı olarak gidip muvazzaf, yedek asker olarak kendimi yazdırmam gerekiyordu. Ben ise gerçek bir asker karnesi edinmek istiyordum. Belediyeye gidip durumumu anlattım. Bu arada da neyse ki Rahip Levon sayesinde Nantes'tan pasaportum gelmişti. Bu arada Peder Levon'la ilgili ilginç bir anekdot anlatmadan geçemeyeceğim. Kendisi 1930 yılında rahip olmayı seçinceye dek inci işiyle uğraşırmış. Bir gün rahip kıyafetiyle uzun süre yanında çalıştığı bir inci tüccarını görmeye gider. Oradaki işçiler Levon'u işletmek isterler. Bir kadın patrondan kendisine kolye örnekleri getirmesini istedi ama bizim gidecek zamanımız yok. Acaba sen bizim yerimize kolyeleri götürür müsün? Neden olmasın? Levon'a 7 tane kolye verirler. Peki hangi adrese gitmem gerekiyor? Şanabi sokağı No. 5. Burası Paris'in en ünlü geleneğinin adresiydi ama Levon öyle saf bir adamdı ki bu adresten haberi bile yoktu. Tabii rahip elbisesiyle genel evden içeri girince içeridekiler çok şaşırırlar. Genel ev patronu onu binbir iltifatla odasına kabul eder. Levon ise hala saf saf inci kolye siparişini açıklamaktadır. Evde çalışan kadınlar ise bir rahibin ta ayaklarına kadar getirdiği kolyeleri satın alırlar. Bu arada rahip Levon bu evin ne tür bir yer olduğunu anlar ama renk vermez ve kadınlarla kibar kibar sohbet eder. Duruo Caddesi'ndeki asker şubesine başvurduğumda oradaki görevli bana aynen şöyle dedi. Salak, hiçbir işe yaramayacak bir şey için kendini öldürtmek mi istiyorsun sen? Ama ben gerçek bir asker olmak istiyordum. Halen yasal ülkem olmasa da Fransa'ya çok şey borçluydum. Burası benim vatanım olmuştu. 1940'ta yeniden başvurduğumda hala Fransız olamamıştım. O nedenle de askerlik belgemi alamadım. Tam 25 Haziran 1940'ta askere gidecektim ki silahsızlanma oldu ve askerliğim iptal oldu. Türkiye'de tamamen farklı bir yaklaşım vardı. Askerliğini yapmayanları, kaytaranları taşa tutarlardı. Ben Fransa'da da böyle düşünülür sanır, cephe gerisinde kalarak herkesin alay konusu olacağımdan korkardım. Asker kaçağı gibi algılanacağımı düşünmüştüm. Silahsızlanmadan sonra Paris'te kaldım. Savaş yıllarında ise bazı sıkıntılar yaşadım. Örneğin, Bakanlar Kurulu'nun kuşatma altında olduğu dönemde bir gün bakanlıkta çalışan bir Alman subayı benden çalıştırdığım işçilerin listesini çıkarmamı istedi. Yahudileri saptamak için. Yanımda benim dışımda 4 kişi çalışıyordu. Bir Belçikalı, bir Ermeni, iki de kayıtsız Yahudi. Beyaz bir kağıda isim ve adres yazdım ama her şeyi öylesine karışık birbirine bulaştırarak yazdım ki okumak mümkün değildi. Hatalarımı düzeltip yeniden göndermem konusunda bir mektup aldım. Yeniden el yazısıyla yazıp gönderdim. Bu kez daktiloda yazmamı istediler. Yapacak bir şey kalmamıştı. Mecburi yazacaktım. Ancak zaman kazanabilmek için işi iyice ağırdan aldım. O zaman zarfında da Musevi işçileri gizleyecek bir yer buldum. Devalüasyon ve paraya karşı oluşan güvensizlik nedeniyle değerli taş işi almış yürümüştü. Hatta öyle ki 20 kadar işçi daha işe almayı düşünüyordum. Nemur taraflarında ikinci el makinelerle evlerinde çalışan kimseler tanıyordum. Eski mücevher ve kırpıntı taş almak o sıralarda çok kolaydı. Ben de öyle yaptım. Marosyan adlı biri vardı. Onu dostum sanmıştım. Oysa bana çok kötü bir kazık attı. Benim taşlarım beyaz ve temizdi. Onunkiler ise benekli ve kalitesizdi. Marosyan bizim teslimat işimizi yapardı. İşte o sırada iyi taşları alıp yerlerine kötüleri koyarmış. Tabii sonra da onları kendi adına satıyordu. Bunu fark eder etmez hemen son derece kalitesiz taşlar alıp işçilerimden onlara sanki güzellermiş gibi işlemelerini istedim. Çok zor durumda kalan Marosyan üç kağıt yapmaktan vazgeçti. Ne yazık ki bu tatsız olay eski mücevheri yeniden işleme işi konusundaki tüm isteğimi bitirdi. Ben de Nemor'daki iş yerimi kapadım. 1943 yılında Almanlardan oluşan Bakanlar Kurulu tarafından çağrıldım. 35 yaşlarında görünen bir Alman subayı Almanya'da benim gibi elmas tıraş ustalarına gerek olduğunu söyleyince hemen okumam yazmam olmadığını söylemiştim. Biraz abartmıştım ama içinde gerçek payı da vardı. Fransızcayı iyi anlamama karşın asla düzgün ve hatasız yazamadım. Alman subayı çok sempatik biriydi, ahbap olduk. Onun Fransızcası benimkinden kat kat üstündü. Onu atölyeme davet ettim. Geldi. Savaş dışı şeylerden konuşuyorduk. Bir gün de evine davet ettim. Bir günde evime davet ettim. O sıralarda 18 aylık olan kızıma da amcan gelecek dedim. Avusturyalı subay, aslen Avusturyalıymış, evimize geldiğinde kızın beyaz geceliği içinde "Aa, amcam gelmiş" diyerek kendini subayın kucağına attı. Zavallı Avusturyalı öyle duygulanmıştı ki meğer aynı yaşta bir kızı varmış ve aylardır evinden haber alamıyormuş. Yeniden atölyemi görmeye geldiğinde ise son derece nazik davrandı. Almanya'ya gitmeyeceksiniz. Burada kalıp çalışmayı sürdürün. İşte özel telefon numaram. Herhangi bir sıkıntınız olursa lütfen hiç çekinmeden arayın. O telefon numarasına hiç ihtiyacım olmadı. Birkaç ay sonra da daha önemli başka bir şey oldu. Zorunlu çalışma dairesi tarafından çağrıldım. Service du travail obligatoire. Gönderdikleri ilk mektubun üzerinde adım hatalı yazılmıştı. İkinci kez mektup yolladılar ama bu kez de adres yanlıştı. Ancak üçüncü mektup iadeli taahhütlüydü. Adım, soyadım, adresim ve üstelik mesleğim bile belirtilmişti. Bu kez atlatamazdım. Sonunda çaresiz işverenin karşısına çıktım. Vakit öğleye yaklaşıyordu ve adamın da yemeğe çıkmak için sabırsızlandığı belli oluyordu. Onu yemeğe davet ettim. Montmartre'da çok lüks, pahalı bir lokantaya kabul etti. Masa başında konuşurken benim dosyamı nasıl yok edebileceğini sordum. Benden 50 bin frank istedi. Çok fazlaydı bu miktar. Ben de ona 20 bin vermeyi önerdim. Fazla uzatmadan kabul etti. Ertesi gün Kade Caddesi'nde bir kafede buluştuk. Ben parayı verecektim, o da bana dosyamı. Yine de ne olur ne olmaz diyerek salonun bir iki köşesine, gerekirse olaya el koymak üzere birkaç güvendiğim arkadaşımı yerleştirdim. Dosyaya ne mi oldu? Yaktım. Ermeni işçilerinden biri kimlik yoklaması sırasında kağıtları olmadığı için hapse atılmıştı. Onu hapisten çıkarmayı da başardım. Biraz zorlandım ama aracılar ve para ile suç ortağı olmayı kabul edenler sayesinde işçimi kurtardık. 1938 yılında Fransız olabilmek için başvurdum ama Münih tepemizdeydi. Bana 1500 frank rüşvet verirsem Fransız olabileceğimi söylediler. Hiç oralı olmadım. Fransızlar yeniden yönetime gelinceye kadar da başvurumu yinelemedim. 1946 yılının Ağustos ayında 7000 Ermeni Marsilya'dan Ermenistan'a gitmek istedi. Tabii ki Sovyet Ermenistan'ına. Türk Ermenistan'ı kalmamıştı ki. Bu insanların saflığı akla zarar bir durumdu. Nivart'ın Lyon'da yaşayan kuzinlerinden ikisi de anneleriyle bu yolcular arasındaydı. Biz de o yıl yaz tatilimizi Marsilya'ya çok uzak olmayan Juan Lepins'te geçirmiştik. Karıma gidip kuzinine iyi yolculuklar dilemeyi önerdim. Doğal ki sevinçle kabul etti. Marsilya'ya vardığımızda onca insanı güneş altında garın peronlarında beklettiklerini gördük. Bu insanları çoğu sıradan ve Fransa'ya uyum sağlayamamış tiplerdi. Sovyet Ermenistan'ını kendilerine vatan olur sanıyorlardı. Birden bu ellerinde bavulları ile öyle ses çıkarmadan bekleyen insanlar bana 1915 tehcirini, sürgüne gidişi hatırlattı. Hareket günü çok kötü bir saatine alınmıştı. Üstelik süresi belirsiz gecikme de söz konusuydu. Bu yolculuğu düzenleyenler gidecek olanlardan bir bölümünü Marignan'daki Amerikan hava üssüne göndermişlerdi. Orada yolculuk gününe kadar bekleyeceklerdi. O günlerde bu zavallı insanlardan dünya politikasını anlamalarını beklemek boşuna olurdu. Aslında bu cehaletlerini de çok pahalı ödediler. Onlar Rusların yanında savaşmış olduklarını ve Rusya'da ünlenen Ermeni Mareşal Bagramyan'ı düşünüyorlardı. Marsilya Marignan arasında tramvaylar işliyor, insanları Marsilya St. Charles garına taşımaya uğraşıyorlardı. Ama vagonlar ağzına kadar dolsa da hem bu yolculuk korkunç zordu, hem de bu yöntemle yola çıkmak için bekleyenlerin oluşturduğu kuyruklar hiç bitmeyecekti. Soydaşlarımın yüzlerindeki ümitsiz ifadeye daha fazla dayanamadım ve bir kamyon kiraladım. Kendi benzin karnemi şoföre vererek, başta kuzinlerimiz olmak üzere, olabildiğince çok insan yükleyerek Marignan'a gittik. Şoför bu işten çok hoşnut kalmıştı. Ermenilerden ücretini alarak kamyonla insan taşımayı sürdürmek istedi ama organizatörler onları atlattığımızı söyleyerek gara yaklaşmamızı engellemeye çalıştılar. Kamyon şoförüne manevra yapıp geri dönmesini söyledim. Bir masrafçının önünde durduk, kırmızı kurdeli satın alıp koluma bağladım ve yeniden gara gittik. Düzenleyiciler Sovyet ajanıydılar. Kolumdaki kırmızı bandı görünce de beni kendilerinden sanıp geçmemize izin verdiler. Bu sayede St. Charles garına epey insan taşıdım. Paris'e döndüğümde beni hükümet merkezine çağırdılar. Komünist olup olmadığımı öğrenmek istiyorlardı. Yine dost bildiğim biri beni gammazlamıştı. Marsilya'daki davranışım konusunda beni fena halde sıkıştırmaya başlamışlardı. O sırada aklıma bir yaz tatilinde dost olduğumuz Bay Susini geldi. Kendisi 1913-1920 yılları boyunca Raymond Poincaré'nin sekreterliğini yapmıştı. Daha sonra Jolmar valisi olmuştu. Birbirimizi çok severdik. Karımı onu aramam konusunda ısrar ediyor. Bense istemiyordum ama sonunda direnmekten vazgeçtim. Susi'nin sayesinde bu konu kapandı. O günlerde Susi'nin neden hala Fransız olmadığımı sordu. Ben de başvurmaya cesaret etmediğimi söyleyince adını, soyadını ve adresini yaz bana ver dedi. 1947 yılında Paul Ramadier adlı devlet adamının imzasıyla Fransız oldum. Susini bana Fransızların Ermenileri uyumsuz insanlar gibi gördüklerini de söylemişti. Oysa ben aksini biliyorum. 1939'dan sonra yeniden bir sürü Ermeni Fransa'ya sığındı. 1945'te Belçika'dan elmas kesme makinesi getirttim. Savaş sırasında ithalat durdurulmuştu. Bu makine sayesinde ne tür taş olursa olsun kesebiliyordum. Bir gün eski patronum Misoni'ye bir telaşla beni görmeye geldi. Elinde 20 karatlık çok değerli bir taş olduğunu, ikiye kesip kesemeyeceğimi sordu. Taşın sahibi Morelian adlı biriydi. Taşa gelince Golconde adı verilen çok değerli bir parçaydı. Yapacağım iş ise bu güzel taşı armut biçimli iki parçaya ayırmaktı. daha önce Anvers'te, Londra'da ve Amsterdam'da kimse işi üstlenmeye yanaşmamıştı. Çünkü taşın ne yöne kesileceğini anlayamamışlardı. Bu taş saftı, yalnız merkezinde, tam ortasında küçük bir pürüz vardı. Bu da taş ikiye ayrıldığında yok olacaktı. Taşı gözden geçirdim ve gözü pek bir davranışla bu sorumluluğu üstlendim. İşi başarırsam 500 bin frank ücret isteyeceğimi belirttim. Aslında başaramazsam çok da sorun çıkmayacağı ortadaydı. Ben para kazanamamış olurdum. Asıl önemlisi böyle bir başarısızlık bana bütün ünümü, prestijimi kaybettirirdi. Morelian ise bana güvenmek durumundaydı. Sonuçta bu işi üstlenen yegane insan bendim. İstediğim ücret de korkunç değildi. Çünkü taş ikiye ayrıldığında ağırlığının %30'unu kaybetmesine karşın değerini 5'e katlayacaktı. İnsanların %99'u aslında taşı kesme doğrultusunun o ortadaki pürüzle ya da delikle doğru orantılı olduğunu bilmezler. Yani taşın ortasına dikey olarak kesmeye başlamak gerekir. Çok sabırsız bir insan olduğum için hemen o akşam makinenin başına oturdum. Yalnızdım, testereyi çalıştırmaya başladım. İyi kesiyordu. Sabahın 4'ünde taş ikiye ayrılmıştı. Yeteneğim vardı ama şansım da yaver gitmişti. Taşın ortasındaki pürüz de yok olmuştu. Öyle memnundum ki hemen ertesi gün taşları teslim etmek için Morelian'a gittim. O da çok mutlu oldu. İşte elinde birbirine eş iki armudi taş vardı. 8. ayrımın sonu, sayfa 102.